Ayrım 31.
Sayfa 321. Doktor Nazım kızını Robert Kolej'e kaydettiriyor. O dönemde Doktor Nazım'ın bir başka derdi kızı Sevinç'in iyi bir okulda öğrenim görmesiydi. Bir dönem Türk öğrencilerinin yurt dışında öğrenim görmeleri için çaba sarf eden Maarif eski nazırı Doktor Nazım artık sadece kızının öğrenimiyle ilgileniyordu. Sonunda İstanbul'daki Robert Kolej'de karar kıldı. Sevinç burada yatılı okuyacaktı. Kızını kendi elleriyle götürüp okula kaydını yaptırdı. Sevinç, Robert Kolej'deki Amerikalı öğretmenlerin babasına gösterdikleri saygıya hayret etti. Sevinç'i Robert Kolej'in yatılı bölümüne kaydettiren Doktor Nazım, İzmir'e döndükten sonra neredeyse her gün kızına mektup yazdı. Bu mektuplarda birinci öğretim yılında derslerinin neler olduğunu, ders programını nasıl bulduğunu, hangi dersleri sevdiğini, öğretmenlerinin takdirini alıp almadığını, boş zamanlarda neler yaptığını ayrıntılarıyla yazmasını istedi. Mektup kağıdının bir yüzüne Doktor Nazım, diğer yüzüne Beriye Hanım yazıyordu. Beriye Hanım sürekli kızından şikayetçi görünüyordu. Neden sıklıkla mektup yazmadığını eleştiriyordu. Benim ne zaman İstanbul'a geleceğimi soruyorsunuz. İstanbul'a gelmek kolay değil kızım. Seni görmek benim için bir emel olmakla bunu yapabilmenin nasıl müşkül ve masraflı olduğunu elbette bilmez değilsin. Senin hasretine ben senin iyiliğin için katlanıyorum. Burada İstanbul'daki gibi güzel ve havadar bir mektep olsaydı seni İstanbul'a gönderir miydim? Bu hasretin acısını senin istikbalini düşünerek göze alıyorum. Sen de bunları düşünerek geceyi gündüze katmak suretiyle çalış. Tarih 30 Kasım 1924. Sevinç 27 Aralık 1924 tarihinde yazdığı yanıtta babası Doktor Nazım'ı biraz hayal kırıklığına uğrattı. Doktor Nazım kızının okul hakkında bilgi vermesi yerine ne yiyip ne içtiğini yazmasına kızdı. Bu mektuplardan Doktor Nazım'ın o günlerdeki ruh halinden başına nelerin geldiğine kadar tüm ayrıntıları öğrenmek mümkün. Örneğin trafik kazası geçirdiğini, Memduh Bey adındaki bir arkadaşının arkasından 4 yetim bırakarak öldüğünü, keza ablasının eşi Oğuz'un da vefat ettiğini öğreniyoruz. Bir ayrıntı önemli. Sevinç'i okulda ziyaret edenlerden biri de Sovyetler Birliği'nin İstanbul konsolosuydu. Bir diğer ziyaretçi ise Turan Bey. Turan Bey zahmet etmiş mektebine kadar gelmiş, doğrusu büyük insanlık göstermiş. Bunu ne deden Evliyazade Refik ne de Sedat Dayı'n yapmışlardır. Sen de kendisine teşekkür etmişsin, çok iyi etmişsin kızım. Bilakis bu hareketini beklemezdik. Turan Bey sana ne eksikliklerin var dediği zaman verdiğin cevap. Bak kızım böyle şeylerde vakarını muhafaza etmeli. Cevap olarak teşekkür ederim, bir şeye ihtiyacım yoktur, olunca babamı yazarım demeliydin. Turan Bey'in sana öyle sorması biraz nezakettir. Bu hatayı Rus konsolosunun ziyaretinde de yapmışsın. Ben uzun zamandır işsizim. Tabidir ki senin de benim de annenin de birçok eksikliklerimiz var. Şimdi ben önüme gelen dostumdan eksikliklerimin alınmasını istersem o dostum ne arsız adım demez mi? Birkaç defadır bu ince noktayı sana bilmünasip yazıyorum. Benzer eleştirileri annesi Beriye Hanım da yapıyordu. Sen kızım anneni üzmekten zevk mi alıyorsun? Eğer maksedin beni kahretmek ise sana ihbar edeyim kızım ki tuttuğum bu yol iyi bir yol olamaz. 10 Ocak 1925. Yine bu mektuplardan Evliyazade Refik'in oğlu Sedat'ın o günlerde İstanbul'un en lüks semti olan Şişli'de oturduğunu, Evliyazade Naciye Hanım'ın kızı Berri'nin ayağını İzmir'de kuduz bir kedi ısırdığı için tedavisini yaptırmak maksadıyla İstanbul'a gittiklerini öğreniyoruz. Bu arada Beriye Hanım da kızının hasretine dayanamayıp soluğu bir süreliğine İstanbul'da almıştı. Doktor Nazım sadece kızı Sevinç'e mektup yazmıyor, Selanik'teki arkadaşı Castro'ya Fransızca yazdığı mektupta babasından kalan mirası nasıl alabileceğini soruyordu. Dipnot: Doktor Nazım'ın babasından kalan mirası alabilmek için çok çaba sarf etti ama pek başarılı olamadı. Ancak kızı Sevinç 1972 yılında Selanik'e gitti. Başta çarşı içindeki dükkanlar olmak üzere tüm mal varlığını sattı. Doktor Nazım'ın torunu Tülin Hanım'ın söylediğine göre annesi Sevinç Hanım Selanik'ten hayli yüklü bir parayla dönmüştü. Bu arada torun Tülin Hanım Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in dedesi Doktor Nazım'a hediye ettiği vazoyu ve gümüş madalyonu evinin en özel yerinde saklıyor. Doktor Nazım ailesine daha rahat bir yaşam sunmak için Selanik'teki mal varlığının peşinde koşarken 30 Haziran günü hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalacaktı. 15. Bölüm 30 Haziran 1926 İzmir. Doktor Nazım Karşıyaka Hayrettinpaşa Caddesi'ndeki 18 numaralı evinin kapısı sabah saatlerinde çalındığında bahçesiyle uğraşıyor, ağaçların altını çapalıyordu. Emniyet görevlileri sokağa doldurmuştu. Emniyet adli kısım amiri Mithat Bey evde arama yapacaklarını söyledi. Doktor Nazım Mithat Bey'in Selanik'teki çocukluğunu biliyordu. Doktor Nazım güvenlik güçlerini evine buyur etti. Niye geldiklerini anlamıştı. Polislerin Doktor Nazım'ın evine baskın yapar gibi gelmelerine neden olan olayın başlangıcı 13 gün öncesine dayanıyordu. 17 Haziran 1926'da İzmir Polis Müdürlüğü siyasi kısım amiri Mehmet Ali'nin yanına çıkan Giritli Şevki, Mustafa Kemal'e suikast yapılacağını ihbar etti. Polis Müdürlüğü vilayet binasının alt katıydı. Mehmet Ali Bey telaşla İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa'nın makamına çıktı. Dipnot: Kazım Dirik'in kızı Şükran Hanım tiyatro sanatçısı Muammer Karaca ile evlendi. Şükran Hanım'ın Muammer Karaca tarafından kaçırılarak evlenmesi gazetelerin manşetlerine de yansıdı. Karaca'ya kaçırma olayı sırasında yardım eden ve daha sonra çiftin nikah şahitliğini yapan kişiler meslektaşlarından Suzan Hanım ve Lütfullah Bey'di. Yani tiyatro sanatçısı Gülri Sururi'nin anne ve babası. Vali Kazım Dirik Paşa bu olay üzerine görevinden istifa etti ama istifayı Mustafa Kemal kabul etmedi. Giritli Şevki bir kez daha dinlendi. Şevki saldırıyı yapacak kişilerin saklandığı yerleri de söyledi. Gaffarzade Oteli ve Ragıp Paşa Oteli. Önce Gaffarzade Oteli polis müdürü Mehmet Ali Bey ve ekibi tarafından basıldı. Otelde saldırı planını yapan Lazistan eski milletvekili Ziya Hurşit de vardı. Dipnot: Ziya Hurşit 1892'de Trabzon'da doğdu. Osmanlı yönetiminin kadı ve valilerinden Hurşit Efendi'nin oğluydu. Hurşit Efendi Erzurum Kongresi'ne katkıları nedeniyle 1920'de milletvekilliği ile ödüllendirilmek istendi. Ziya Hurşit Almanya'da gemi inşa mühendisliği ve telsiz telgraf üzerine öğrenim gördü. Eskişehir'de öğretmenlik yaparken Rize milletvekili oldu. 1920'de Yozgat İstiklal Mahkemesi üyeliğine atandı. Sonra Gaffarzade Oteli'ne diğer suikastçılar ele geçirildi ve suikast girişimi çorap söküğü gibi çözüldü. Savcı Hasan ve Ekmel Beyler yakalanan suikastçıların ilk sorgusuna başladı. İfadeler alındıkça olayın vahameti ortaya çıkıyor, perde arkasında bir sürü tanınmış politikacının paşanın adı geçiyordu. Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk'e Kurulan Pusu, 2002 sayfa 45. Suikastçılar neden Mustafa Kemal'i öldürmek istemişlerdi? Birinci meclisten atılan Ziya Hurşit, Mustafa Kemal'i öldürmeyi kafasına birkaç yıl önce koymuştu. Bunu da kendi kişisel sorunu nedeniyle değil de Mustafa Kemal'in Karadeniz kıyılarının Yahya Kaptan, Topal Osman, Ali Şükrü gibi büyük adamlarını tek tek kıymasını gerekçe gösteriyordu. Dipnot: Günümüz insanına bu suikastin nedeni son derece saçma gelebilir ama dün gerçekten öyleydi. Örneğin Enver Paşa'nın Kafkasya macerasına bir dönem yanında olan Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi Hacı Sami, Enver Paşa'nın intikamını almak için 1927 yılında gizlice Yunanistan üzerinden Anadolu'ya gelmiş, Mustafa Kemal'e suikast düzenleyecekken güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Tabii suikastın tek amacı salt Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmak değil, yeni iktidarı, yeni rejimi yıkmaktı. Ziya Hurşit Enver Paşa ve arkadaşlarının 1913'te yaptığı Baba Ali baskınının bir benzerini hayata geçirmek istiyordu. Fikrini ilk açtığı Marif eski nazırı Ahmet Şükrü, Ankara eski valisi Abdülkadir, emekli albay Ayıcı Arif gibi eski iddiatçılar suikasta destek vermişlerdi. Bir diğer iddiaya göre suikastın fikir babası ve finansman kaynağı Ahmet Şükrü, organizasyonu üstlenen ise Ziya Hurşit ile Abdülkadir'di. Suikasti önce Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısında ya da mecliste yapmayı planlamışlar ama tetikçilerin Ankara'dan canlı çıkamayacaklarını hesap etmeleri üzerine vazgeçmişlerdi. Burada önemli bir ayrıntıyı vermeliyim. Ziya Hurşit'in Mustafa Kemal'e suikast hazırlığı içinde olduğunu Ankara'da eski iddiatçıların çoğu biliyordu. Öyle ki Hüseyin Rauf Orbay suikastın Ankara'da olmaması için çaba sarf etmişti. Keza Adnan Adıvar Bey ve Halide Edip Adıvar Hanım suikastın başarısız olma ihtimaline karşı Londra'ya gitmeyi tercih etmişlerdi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'da bu kadar konuşulan, tartışılan bir suikast hazırlığını duymaması mucizeydi. Ziya Hurşit'in kardeşi suikast döneminde ordu mebusu olarak mecliste bulunan Faik Günday Bey, 30 yıl sonra 3 Eylül 1956'da Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada suikastı paşaların bildiğini itiraf etti. Hatta Kazım Karabekir Paşa'nın suikastten 10 gün önce İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı olup olmayacağını kendisiyle konuştuğunu yazacaktı. Eylemciler Ankara olmayınca bu kez suikastı İzmir'de yapmaya karar verdiler. Ziya Hurşit'in yönlendirdiği saldırı ekibinin başında emekli jandarma yüzbaşısı Sarı Efe Edip vardı. Milli mücadele günlerinde Refet Bele Paşa'nın Ege yöresindeki faaliyetlerine yardımlarından dolayı Sarı Efe Edip'e Değirmendere'de Rumlardan kalma bir çiftlik hediye edilmişti. Sarı Efe Edip'e Çopur Hilmi, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Giritli Şevki yardım edecekti. Saldırı 15 Haziran günü İzmir Kemeraltı'nda gerçekleşecekti. Ancak Mustafa Kemal 14 Haziran'da Bursa'ya ulaştı ve nedeni hala bilinmemekle birlikte İzmir'e varış tarihini bir gün erteledi. Gezi programının değişmesi üzerine Sarı Efe Edip suikasti beklemeden İzmir'den ayrıldı. Sarı Efe Edip'in İzmir'den ayrılmasından şüphelenen motorcu Giritli Şevki kendini kurtarmak için suikasti ihbar etti. 49 kişi gözaltına alındı. Suikast ortaya çıkarılınca Mustafa Kemal gezisine kaldığı yerden devam etti. 16 Haziran'da İzmir'e geldi. Burada ünlü sözünü söyledi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 18 Haziran'da hükümet, Kel Ali Çetinkaya başkanlığındaki Ankara İstiklal Mahkemesi'ni olayı soruşturmakla görevlendirdi. Yapılan ilk soruşturmalar sonucu 1. Meclis'teki muhalifler, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın eski üyelerinden oluşan 49 isim gözaltına alındı. Sarı Efe Edip, Lazistan eski mebusu Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Lazistan eski mebusu Necati, İzmir mebusu Şükrü, Urdu mebusu Faik, Sarıhan mebusu Abidin, Eskişehir mebusu Ayıcı Arif, Maliye eski nazırı Cavit, Çolak Salahattin, Trabzon eski mebusu Rahmi, Erzurum mebusu Hazım, Mersin mebusu Besim, Afyon mebusu Kamil, Gümüşhane mebusu Zeki, Tokat mebusu Bekir Sami, İzmit mebusu Mustafa, Bursa mebusu Necati, Bursa mebusu Osman Nuri, Erzurum mebusu Rüştü Paşa, İstanbul mebusu İsmail Can Bulat, Karavasıf, Karşıyaka'dan Bahçıvan İdris, Şahin Çavuş, İhtiyat subaylarından Bahaettin, Baytar Albay Rasim, Diş Doktoru Şevket, Ziya Hürşit'in kardeşi Fazıl, kadın namıyla tanınan Hüseyin Avni, Trabzonlu Nimet Lanciye, Lazistan eski mebusu Necati'nin kardeşi Hasan Tahsin, kayınbiraderi Hasan Rıza ve ortağı Mustafa Efendi bu liste arasında yer alan isimlerdendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çekirdeği İttihat-ı Osmani kurucusu Bakül Hüseyinzade Ali de gözaltına alınanlar arasındaydı. Mustafa Kemal'le yolları ayrılan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Mersinli Cemal Paşalar da gözaltına alınanlardandı. Başbakan İsmet İnönü Paşa Ankara Etlik'teki evinde yapılan bir operasyonla gözaltına alınan Kazım Karabekir'e emir verip serbest bıraktırdı. Ancak İstiklal Mahkemesi Başkanı Kel Ali, Kazım Karabekir'i tekrar gözaltına aldırıp tutuklattı. Hatta devreye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal girmese Başbakan İsmet Paşa'yı da gözaltına aldıracaktı. Keza bu konuda da Mustafa Kemal ile İsmet Paşa anlaşmazlığa düşmüştü. Mustafa Kemal bizzat suikastçıları da dinleyerek olayın arkasında İttihatçılardan Terakkiperver fırkasına mensup birkaç kişinin ismini öğrenmişti ve yakın arkadaşları bile olsa herkesin gözaltına alınmasını istiyordu. İsmet Paşa ise yaşamı boyunca olduğu gibi serin kanlıydı. Deliller tam ortaya çıkmadan operasyonların kamuoyunda sevilen paşalara kadar uzanmasına karşı çıkıyordu. Refet Bele Paşa, Mustafa Kemal'in Selanik'ten hemşerisiydi. Ali Fuat Cebesoy Paşa ile Mustafa Kemal sınıf arkadaşıydı. Diğer paşaların durumu farklı değildi. Hepsi iddiatçıydı. Hepsi milli mücadeleye omuz vermişlerdi. Ama Mustafa Kemal düne değil yarına bakıyordu. Peki ne olmuştu da yollar ayrılmıştı? Temmuz devrimini gerçekleştirenler Cumhuriyet'e giden yolu döşememiş miydi? Tarık Zafer Tunanya'nın dediği gibi ikinci meşrutiyet Cumhuriyet'in siyasi laboratuvarı değil miydi? Aklı egemen kılma mücadelesini iddiatçılar başlatmamış mıydı? Temmuz devrimini gerçekleştiren kadrolar şimdi karşı devrimci mi olmuştu? Cumhuriyete mi karşıydılar, medeni kanuna, şapkaya, yeni takvime, tevhidi tedrisata mı, yoksa tekke ve zavilerin kapatılmasını mı kabul edemiyorlardı? Dipnot: Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı kitabında yazdığına göre, Selanikli Cavit Bey'in sırf Mustafa Kemal düşmanlığı nedeniyle şapka devrimine karşı çıkmasını duyan Atatürk, "Beyimin dinine mi dokunuyor acaba?" demişti. Tüm bunların tek yanıtı vardı. Osmanlı reformcuları ile Cumhuriyet devrimcileri karşı karşıya gelmişti. İşin özüne baktığınızda görüyorsunuz ki Mustafa Kemal yalnız bir Jacobendi. Gelelim tekrar suikast meselesine. İstanbul'da Ankara'da gözaltına alınanlar İzmir'e getirildi. İzmir halkı paşaları görmek için rıhtımı doldurdu. Duruşmalar 26 Haziran günü İzmir Elhamra sinemasında başladı. Mahkeme başkanı Kel Ali Çetinkaya, üyeleri Kılıç Ali ve Reşit Galip'ti. Savcı ise Necip Ali'ydi, küçük ağa. Dipnot: Yılmaz Karakoyun'un İzmir suikastini konu eden kitabının adı Üç Aliler Divanı'dır. Ne var ki onlar aslında dört Ali'ydiler. Çünkü idamları yerine getiren kişinin adı da Selanikli Cellat Ali'ydi. Doktor Nazım tutuklanıyor. Doktor Nazım 30 Haziran günü evinden alınıp İzmir Polis Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis Müdürü Azmi Bey'in odasına alındı. Ne Mithat Bey ne de Azmi Bey neden emniyete getirildiğini açıklamıyorlardı. Doktor Nazım sinirlenmeye ve sabırsızlanmaya başladı. Bunun üzerine Azmi Bey mahkeme heyetinin kendisine birkaç soru soracağını söyledi. Yıllardır başından o kadar olay geçen Doktor Nazım evinin aranması ve emniyete getirilmesini alelacele bir soru için olmayacağını anlamıştı. Küçük Talat Muşkara ile Galatalı Şevket'in gözaltına alınıp ayrı ayrı odalarda tutulduğunu öğrendi. Morali bozuldu. Az sonra iddiatçıların önemli isimlerinden kendisi gibi İzmir'de yaşayan hemşerisi Mithat Şükrü'nün de Bleda, karakola getirildiğini duydu. Anlamıştı, bir devrin hesaplaşması daha bitmemişti. Neden gözaltına alındığını öğrenince tepki gösterdi. Beni Mustafa Kemal Paşa ile yüzleştirin, suikast yaptın derse kendimi asarım dedi. Üzeri arandı, kendisine zarar verecek maddeler alındı. Tek başına hücreye kondu. Ancak günlerce ne ifadesi alındı ne de duruşmalara çıkarıldı. Kimseyle de görüştürülmedi. Sadece eşi Beria'ya mektup yazmasına izin verildi. Doktor Nazım mektuplarında mutlaka hep bir noktanın altını çiziyordu. Suçsuzum ve bu hemen anlaşılacak. Bu arada Kerali Başkanlığındaki mahkeme 13 Temmuz günü kararını açıkladı. 6'sı milletvekili olmak üzere 15 kişiyi ölüme mahkum etti. Ve 13'ü hemen o gece saat 3'te asıldı. İdam edilenler. Selanik İdadisi'nde öğretmenlik yaparken iddiatçı olmuştu. Selanik Hukuk Mektebi Müdürlüğü, Selanik Maarif Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. İttihat ve Terakki iktidarında 4 yıl Maarif Nazırlığı yapmış, 1923 seçimlerinde Mustafa Kemal'in muhalefetine rağmen Cumhuriyet Halk Fırkası listesinden meclise girmeyi başarmış, sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na geçmiş, yazar Süleyman Nazif'in eniştesi Ahmet Şükrü Bey o gece asılan isimlerden biriydi. Diğer bir isim İsmail Can Bulat, Selanik'teki ilk iddiatçılardandı. İstanbul Belediye Başkanlığı ve Valiliği, Stockholm Elçiliği, Dahiliye Nazırlığı yapmıştı. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya çıkması için ikna eden isimlerden biriydi. Malta esirliğini yaşamış, 1923 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekili olmuştu. TCF'yi ilk kuran 4 isimden biriydi. Bir dönem kellelerini koltuklarına alıp 2. Abdülhamit istibdadına karşı mücadele verenler şimdi bölünmüştü. O gün İzmir valisi olan ve Mustafa Kemal'e karşı yapılacak suikasti ortaya çıkaran Kazım Dirikpaşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne İsmail Can Bulat tarafından alınmıştı. Ve Kazım Paşa o gece tek tek idam edilen arkadaşlarını seyrederken terden sırılsıklam olmuştu. Dipnot. Adı Nuriye'ydi. Şehremini Rıdvan Paşa'nın kızıydı. Konaklarda köşklerde büyümüş, sultanların gördüğü ihtişamı görmüştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen ismi İsmail Can Bulat'la evlendi. Kocasının tehlikeli yaşamına ayak uydurdu ama mütarekede 14 yaşındaki tek oğlu Safi'nin İspanyol gribinden ölümü ona ilk darbe oldu. Sonra İzmir suikastine adı karıştığı iddiasıyla kocası İsmail Can Bulat idam edildi. Ve sonra Doktor Nazım'ın eşi Beria ile aynı kaderi paylaştı. Hafızasını kaybetti. Bizim tarihimiz bu acılı kadınları neden yazmaz? Mustafa Kemal'in o gece idam edilenler arasında en çok üzüldüğü isim hiç kuşkusuz Ayıcı lakabıyla bilinen Albay Mehmet Arif'ti. Sınıf arkadaşıydı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Bandırma vapurunda o da vardı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda 11. Tümen Komutanı olarak bulunduğu sırada İnegöl dolaylarında, Mezit ormanlarında 3 aylıkken yakaladığı ayı yavrusunu hiç yanından ayırmayıp büyütmesi nedeniyle Ayıcı lakabıyla tanınıyordu. Mustafa Kemal'in sırdaşı, çapkınlık arkadaşıydı. Halide Edip'in adı var. Mustafa Kemal'e ikiz kardeş kadar benzettiği Ayıcı Arif, idam sehpasında arkadaşının kendisini affedeceğini bekledi. Diğer idam edilenler Lazistan eski mebusu Ziya Hurşit, tetikçi Gürcü Yusuf, tetikçi Laz İsmail, tetikçi Çopur Hilmi, emekli yüzbaşı ve iddiatçı silahşör Sarı Efe Edip, emekli baytar Albay Rasim, Saruhan mebusu Abidin, Sivas mebusu Halis Turgut, Erzurum mebusu Rüştü Paşa, Trabzon eski mebusu ve adliye vekili Hafız Mehmet. Gıyaben ölüme mahkum edilen iddiatçıların önde gelen isimlerinden İAŞ eski nazırı Kara Kemal, 27 Temmuz'da yakalanacağını anlayınca kafasına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Ünlü iddiatçı fedai ve Ankara eski valisi İsmet Paşa'nın Harbiye'den sınıf arkadaşı Abdülkadir ise Bulgaristan'a kaçarken Çatalca'da yakalandı ve hemen 31 Ağustos günü idam edildi. Bu arada Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Mersinli Cemal Paşaların yargılanması orduda huzursuzluk yarattı. Bunun üzerine paşalar Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in özel isteğiyle beraat etti. Geriye kalan Doktor Nazım, Selanikli Cavit, Mithat Şükrü Bleda gibi iddiatçıların beyin kadrosunun yargılanması Ankara'da sürecekti. Evliyazadeler Paris'te. Evliyazadeler damatları Doktor Nazım'ın adının suikast girişimine karışmış olmasından çok korktular. Doktor Nazım'ın sağda solda Mustafa Kemal'e ilişkin olarak Gazoz Paşa, Küçük Napolyon, Sarı Paşa gibi yakıştırmalarda bulunduğunu biliyorlardı. Ama tepkisini suikasta kadar götüreceğine inanamıyorlardı. Bu arada eşinin tutuklanması Beria'nın ruh sağlığını iyice bozdu. Odasından hiç dışarı çıkmıyordu, aslında çıkarılmıyordu demek daha doğru olur. Evliyazade Refik Efendi kızının moralini düzeltmek ve tutuklamaların kendisine kadar uzanacağından çekindiği için Beria'yı alıp Fransa'ya gitti. Doktor Nazım'ın kızı Sevinç Robert Kolej'deki öğrenimi yarım bıraktı. Üçünü Paris'te yeni bir hayat bekliyordu. Beria doktor doktor dolaştırılıyordu. Sevinç'e sesi güzel olduğu için şan ve piyano dersleri aldırılıyordu. Evliyazade Refik Efendi'nin iki oğlu Ahmet ve Sedat Sorbonne Üniversitesi'nde okuyorlardı. İki kardeş fırsat buldukça babalarıyla birlikte Paris'i geziyorlar ve at yarışlarını takip ediyorlardı. Paris'teki at severler arasında Evliyazadeler tanınmaya başlamıştı. Evliyazade Sedat bazı koşullarda jokeylik bile yapıyordu. Hatta bir yarışa katılabilmek için kilo vermesi gerekince hemen rejime girmiş ve kısa sürede 10 kilo vermişti. Kısa sürede bu kadar kilo vermesine herkes şaşmıştı. Ancak sonra anlaşılmıştı ki Sedat rejimle kilo vermemiş, verem olmuştu. Paris'teki tıbbi olanaklar sayesinde hastalığı zor da olsa yenebilmişti. O günlerde İzmir'den yurt dışına çıkan sadece evliyazadeler değildi. Soruşturmanın kapsamının her geçen gün büyümesi ve iddiatçıları hedef alması birçok kişiyi korkuttu. Bunlardan biri de İzmir eski valisi Rahmi Bey'di. Rahmi Bey'in Rusya'ya gitmesi hayatını kurtaracaktı. Doktor Nazım Ankara'ya naklediliyor. Doktor Nazım ise 17 Temmuz sabahı 7'yi çeyrek geçe kalkan trenle Ankara'ya yol alırken kendisini nasıl bir sonun beklediğini bilmiyordu. Ankara'nın Cebeci semtindeki İstiklal Mahkemesi salonunda yapılan ilk duruşmaya 19 Temmuz günü çıktı. Mahkeme Başkanı Kel Ali Çetinkaya kimlik tespitinden sonra Doktor Nazım'a ikinci meşrutiyete kadar olan yaşamını anlatmasını istedi. Doktor Nazım bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde birlikte çalıştığı Kel Ali'ye Selanik'te başlayıp askeri tıbbiye, Paris, Selanik ve İzmir'de süren yaşamını özet halinde anlattı. Kel Ali Doktor Nazım'ın anlattıklarını sözünü kesmeden, soru sormadan dinledi. Sonra bir öğretmen tavrıyla "Şimdi de Balkan Savaşı'na kadar olan bölümü anlat." dedi. Doktor Nazım Balkan Savaşı sonuna kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi'nde çalıştığını, yalnız bir yıl umumi katip olarak görev yaptığını, bir kez Bosna Hersek sorununa ilişkin lobi yapmak, bir kez de Türk öğrencilerin Avrupa'da öğrenim görmelerine olanak sağlamak amacıyla yurt dışına çıktığını, Balkan Savaşı sırasında Selanik'te Hilali Ahmer Hastanesi müdürü ve baştabibi olarak memleketini savunduğunu söyledi. Selanik'in düşüşünün ardından Atina'da 11 ay tutuklu kaldığını, sonra İstanbul'a gelip yine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde görev yaptığını da anlattı.